Ayrım 21.
Sayfa 216. Merkez Efendi'yi daha yakından tanımak için şimdi Halvetiye tarikatına bir göz atalım. Mevlevilik, Bektaşilik gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli tarikatlarından biri de Halvetiye'ydi. Kurucusu Şeyh Ebu Abdullah Siraceddin Ömer bin Ekmelüddin el-Gilani, 40 gün yalnız olarak tapımı Erbain, 40 kez üst üste tekrarlamakla ünlendiği için kendisine Halveti denmişti. Dünyadan ele tek çekmek ve gizli zikir bu tarikatın başlıca özelliğiydi. Toplu zikirler deveran, yani ayakta bir halka oluşturarak dönmek şeklinde oluyordu. Horasan'da doğan Halveti tarikatının dört kolu vardı. Ruşeniye, Cemaliye, Ahmediye, Şemsiye. Bunlar da kendi aralarında Sümbüliye, Cerrahiye gibi farklı kollara ayrılırlardı. Halvetiye'nin diğerlerinden bir farkı Mevlevilik, Bektaşilik'le birlikte Rumeli'de en çok tekkesi olan tarikat olmasıydı. Bu kısa bilgilerden sonra biz dönelim tekrar Merkez Efendi'ye. Merkez Efendi, Halvetiye tarikatının önde gelen isimlerinden Buharalı Ömer'in oğlu Mirza Baba'ya damat oldu. Tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra Aksaray Kovacı ya da Sevindik Dede dergahına şeyh olarak atandı. Bir süre burada kaldıktan sonra bu kez Manisa'ya gitti. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultaniye Külliyesi'ne yerleşti. Ulema arasında saygın bir yer edinen Merkez Efendi aynı zamanda tıbbi bilgisi olan, döneme göre hekim sayılan bir kişiydi. Külliyenin bimarhanesinde hekimlik yapmaya da başladı. 500 yıllık bir geçmişin ürünü olan ve toplam 41 farklı baharat kullanılarak yapılan mesir macununu ilk yapan kişiydi. Bu macun sayesinde geçirdiği ağır hastalıktan kurtulan Ayşe Hafsa Sultan, macunun halka dağıtılmasını da istedi. Dipnot: Mesir Bayramı geleneği 1926'ya kadar devam etti. Alınan kararla kaldırılan bayram, Başbakan Adnan Menderes sayesinde 1951 yılında yeniden kutlanmaya başladı. Merkez Efendi Şeyhi Sümbül Sinan'ın ölümünden sonra İstanbul'a gelerek bu kolun başına geçti. 1551 yılında 91 yaşındayken öldü. Türbesi İstanbul Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Camii'nin haziresindedir. Alman tarihçi Hans Peter Lacouer, Hüvvel Baki, İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları adlı çalışmasında Merkez Efendi Mezarlığı ve komşusu Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Mezarlığı'na belli bir tekkenin mensubu olan kişilerin gömüldüklerini yazmaktadır. 1997 sayfa 22. Minik bir alıntı da John Freely'nin Kayıp Mesih adlı kitabından yapalım. 20. yüzyıl başlarında Selanik'te değişik tarikatlara ait yaklaşık 32 tekke vardı ve bunların çoğu Bektaşi ve Mevlevi tekkeleriydi. Aralarında en büyük ve varlıklı olanı Mevlevilerin baş tekkesi olan Mevlevi Hane'ydi. Mevlevi Hane, Yeni Kapı'nın hemen dışında iki dönme mezarlığının bulunduğu yerdeydi. 2002 sayfa 270. Sabeta İster'in bazı tekke, dergah ve tarikatlara girdiği artık biliniyor. Bunların en başlıcası Mevlevi dergahları. Selanik'teki Yeni Kapı Mevlevi Hanesi ile İstanbul Yeni Kapı'daki Mevlevi Hane arasında bir ilişki var mıdır? Olmaması ihtimal dışıdır. Peki Selanik'teki Mevlevi Hane'nin yanındaki Sabetaycıların mezarlıkları ile İstanbul'daki Merkez Efendi Mezarlığı arasında bir paralellik var mıdır? Bilmiyoruz. Bildiğimiz İzmirli Katipzade ailesinin Halvetiye dergahına bağlı olduğudur. Yukarıda gördüğümüz gibi Halvetiye dergahı Rumeli'de olduğu gibi İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve diğer şehirlerde de hayli sayıda tekkeye sahipti. Bu nedenle katipzadelerin bu dergaha bağlı olmaları doğaldı. Bu bilgilerimiz ve sorularımız ekseninde şimdi bir alıntı yapmamız gerekiyor. Ilgaz Zorlu Türkiye Sabetaycılığı, Evet Ben Selanikliyim kitabında Halvetiler ile Sabetaycılar arasındaki ilişkiye değiniyor. Sabetaycıların din değiştirmeleri sonrasında İstanbul'da yaptıkları ilk eylem zamanın Halveti dergahı pirlerinden olan ve bugün Üsküdar'da yatan Aziz Mahmut Hüdayi'nin tekkesinin yapılışında maddi destek sağlamalarıdır. Bunun ana nedeni uzun bir süre Sabetaycıların bu dergaha devam etmeleriydi. 1999 sayfa 41. Sabetayist bir ailenin evladı olduğunu Türkiye'de açıklayan nadir isimlerden olan yazar Ilgaz Zorlu, Sabetayist Halvetiye tarikatı ilişkisinin diğer olgularını da sıralıyor. Sabetay Sevi'nin yaşadığı yıllarda İslam mutasavvıflarından Halvetiye tarikatının en tanınmış ismi Niyazi-i Mısri ile ilişki kurduğu çeşitli kaynaklarda iddia edilmektedir. Paul Fenton yayımladığı bir makalesinde bu konuya değinmektedir. Fenton 1666 yılında her iki mistiğin karşı karşıya geldiklerini belirtmektedir. Bu tekke Sultanahmet civarındaki Mehmet Paşa tekkesidir ve ikisi birlikte burada halvete çekilmişlerdir. Yine İsrail Hazan da Sabetay'ın Allah'ın ismini zikreden bir tarikata karıştığını yazmaktadır. Şimdi karşımıza bir isim daha çıktı. Halvetiye dergahı şeyhi Niyazi-i Mısri. Belki onun kimliğinde Ali Adnan'ın iki yakınının neden Merkez Efendi mezarlığına defnedildiğini öğrenmiş oluruz. Önce Niyazi-i Mısri kim, ona bakalım. 1617 yılında Malatya'da İşbozi'de günümüzdeki adıyla Soğanlı doğdu. Babası Nakşibendi tarikatının mensubu olsa da o Halveti tarikatı şeyhi Malatya'da Hüseyin Efendi'ye bağlandı. Niyazi-i Mısri Arapçasını geliştirmek ve sufilerle görüşmek üzere Bağdat'tan başlayarak Arap Yarımadası'nı dolaştı. Mısır'a gitti. 4 yıllık bir eğitimin ardından Anadolu'ya döndü. Önce İstanbul'a geldi, oradan sonra çok ilgi gördüğü Bursa, Uşak ve Kütahya'da bulundu. Vaazları nedeniyle Mehdi olduğunu iddia ediyordu. Edirne ve Limni'ye sürgüne gönderildi. 1694'te Limni'de vefat etti. Sabetay Sevi hakkında geniş bir araştırma yapan John Freely, Sabetay Sevi, Niyazi-i Mısri arasındaki ilişki hakkında bakın ne diyor. Sabetay kapıcıbaşı olarak kaldığı Edirne Sarayı'nda oldukça özgür bir yaşam sürüyordu. Hem Yahudilerle hem Müslümanlarla dilediğince görüşüyor, sık sık başkent İstanbul'a giderek sadık destekçisi Abraham Yakini'nin önderlik ettiği müritlerle buluşuyordu. Ayrıca Edirne'deki ve İstanbul'daki tekkelere giderek Bektaşilerin ve diğer tarikatların ayinlerine katılıyordu. Sabetaycı kaynaklara göre Sabetay'ın yakınlık kurduğu dervişlerden biri tanınmış bir şair ve sufi olan Niyazi-i Mısri dedeydi. Niyazi 1617 ya da 1618 yılında Malatya'da doğmuştu. Bir Nakşibendi dervişinin oğluydu. Önce Halvetilere katılmışsa da bir şair ve bir sufi olarak kendisine büyük saygı gösteren Bektaşiler arasında yaşamıştı. 1670 yılında Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa Niyazi'nin kabalacı kehanetlerde bulunduğunu duyunca onu Edirne'ye getirtti. Sabetay'la da bu sıralar tanışmış olmalılar. Daha sonra Niyazi İstanbul'daki bir Bektaşi tekkesinin başına geçince Sabetay'ın onu sık sık ziyaret ettiği ve buradaki ayinlere katıldığı biliniyor. Her ikisi de din konusunda aykırı fikirlere sahip olan Sabetay ve Niyazi'nin birbirlerinden bir hayli etkilendiklerini tahmin etmek güç değil. Bu dostluk onları Yahudiler ve Müslümanlar arasında süregelen geleneksel inançlardan biraz daha uzaklaştırmış olmalı. Niyazi'nin derviş olmasının yanı sıra, dervişler arasında aykırı fikirleriyle sivrilmiş Cemal Kafadar'ın tanımıyla, karizmatik ve gaddarlığıyla tanınan bir sufiydi, gizlice Hristiyanlığa geçtiği de söyleniyordu. Sabetay özellikle Bektaşi tarikatını kendine yakın bulmuş olmalı, çünkü bu tarikatın Müslümanlarca bir hayli yadırganan adetleri Sabetaycıların ibadet şekillerine benziyordu. Sabetay Sevi'nin geçmişiyle ilgili karanlıkta kalan konulardan biri de bu tarikatla ilişkisinin boyutları ve Niyazi-i Mısri dedenin Sabetaycı harekete katılıp katılmadığı sorusudur. Niyazi-i Mısri'ye göre tüm dinler temelde aynıydı. Zaten gizlice Hristiyan olmakla suçlanan bu kişinin Müslüman olmuş Yahudi bir Mesih'in tarikatına girmiş olması muhtemeldir. Kayıp Mesih 2002 sayfa 216-217-275. Ilgaz Zorlu, Sabetay Sevi'nin gönüldaşı, fikirdaşı olan Niyazi-i Mısri'ye duydukları ilgiyle Sabetayistlerin bu dergaha akın ettiklerini yazmaktadır. Sabetayist Ali Örfi Efendi, Selanik Yalılar Semdi'ndeki evini tekke haline getirmişti. Türkiye Sabetaycılığı, evet ben Selanikliyim, 1999 sayfa 45. Dipnot: Ali Örfi Efendi ticaret amacıyla gittiği Mısır'da uzun süre kaldıktan sonra Selanik'e yerleşti. Melami Şeyhi Muhammed Nurullah Rabbi'ye bağlıydı. Niyazi-i Mısri Divanı'na şerh yazdı. Şeyh Bedrettin'in varidatını Arapçadan Türkçe'ye çevirdi. Ali Örfi'nin torunu Türk sinemasının ünlü senarist yönetmenlerinden Vedat Örfi'ydi. Ünlü edebiyatçı Mehmet Fuat'ın babası Vedat Örfi'nin eşi Piraye Hanım, daha sonra Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı yazan şair Nazım Hikmet'le evlendi. Uzatmaya gerek yok. John Freely, Sabetay Sevi'nin Arnavutluk Berat'ta bulunan mezarı ile ilgili olarak Sabetay'ın bir ermiş baba ya da dede olduğuna inanan Helvetilerin Sabetay'ın mezarına büyük özen gösterdiklerini yazıyor. Kayıp Mesih 2002 sayfa 292. Bir alıntı daha yapalım. Selanik'te 3 kolonda Kapani, Yakubi, Karakaşi mezarlıkları ayrı ayrı, ortak yanları şu: bu mezarların çevresinde Mevlevi ve Bektaşi tekkeleri var. Sayıları çok ve iç içe haldeler. Sabetayistleri Mevlevi ve Bektaşi'den ayırmak imkansız. Yalçın Küçük, Tekelistan 2002 sayfa 47. Biliyoruz ki İstanbul'daki Karakaşiler Bülbül Deresi mezarlığına gömülmektedir. Sabetayist Ilgaz Zorlu'ya göre Yakubiler de Feriköy'de kendileri için ayrı olarak satın alınan bir bölüme defnedilmektedir. Türkiye Sabetaycılığı, evet ben Selanikliyim, 1999 sayfa 93. İzmirli Katipzade Fidnat Hanım ve oğlu İbrahim Ethem'in mezarları Merkez Efendi mezarlığındaydı. Kapancı olduğunu bildiğimiz İstanbullu Katipzadeler nereye defnedilmişlerdi? Verilen yanıt çoğunluğu Zincirli Kuyu'da. Peki ya dün nereye defnediliyorlardı? Bir özel mezarlığa mı, hangisine? Bu kadar bilgiden sonra sorumuzu bir kez daha yineleyebiliriz. Ali Adnan'ın babası ve babaannesinin İstanbul Merkez Efendi mezarlığına defnedilmesinin ardında bir giz var mı? Bazı sabet ayislerin Halvetiye tarikatına girdiğini artık öğrenmiş bulunuyoruz. Görünen o ki İbrahim Ethem ve Fidnat Hanım da Halvetiye tarikatına mensuplar. Peki bu bilgiler ışığında İzmirli Katipzadelerin sabet ayist olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, ama bu bilgiler de kuşku duymamıza neden olur, o kadar. Başka olgulara ihtiyacımız vardır. Mahkeme kararıyla Yahudi olduğunu ispat eden sabet ayist Ilgaz Zorlu'dan bir alıntı yaparak bu konuya şimdilik bir nokta koyalım. Sabetaycı aileler genellikle iki isim kullanmaktadırlar. Çengelköy'deki Bedeviye, Halvetiye'nin Ahmediye koluna bağlı Soner Yalçın, dergahını yaptıran Rabia Adviye Hanım'ın ismi de yine bu şekilde dini anlamı olan bir isimdir. Kaldı ki babasının ismi olan kendisi dergahın şeyhlerindendir. İbrahim Ethem de yine Sabetaycı ailelerde sıkça rastlanan bir isimdir. Artık bu konu kapanmıştır. Ali Adnan ağır hasta. 1917 yılında Ali Adnan Menderes 19. mürettebat devresinden zabit namzedi asteğmen olarak çıktı. 19 yaşındaydı. Bu devrenin tüm diğer mezunları gibi o da Suriye'deki Yıldırım Ordular Grubu komutanlığı emrine verildi. Ethem'in Menderes devresi Çanakkale'ye gidiyordu. Kucaklaşlar ayrıldılar. Ali Adnan yüzlerce askerle birlikte 4. Ordu Komutanı Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın emrine girmek için trenle Suriye cephesine doğru yola çıktı. Mustafa Kemal Paşa'dan İsmet İnönü Paşa'ya, Ali Fuat Cebesoy Paşa'dan Fevzi Çakmak Paşa'ya kadar bir dönemin ünlü isimleri bu cephede görev yapıyorlardı. Ünlü yazar Fadih Rıfkı Atay Cemal Paşa'nın emir subayıydı. Sivil yaşamında bir ara Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın özel kalem müdürlüğünde yapan Fadih Rıfkı, Zeytin Dağı adlı kitabında Suriye cephesindeki olayları bir edebiyatçı gözüyle anlatmaktadır. Ali Adnan'a cepheye ulaşmak kısmet olmadı, hastalandı. Trenin ilk durağı Pozantı'da menzil komutanlığı Ali Adnan'ı trenden aldı. Seyyar hastaneye yatırıldı. Adnan Menderes'in biyografisini yazan kitaplara bakılırsa burada 40 kiloya kadar düştü. Sonra İzmir'deki 17. Kolordu Komutanlığı'nın emrine verildi. Tesadüf bu kolordunun komutanı eniştesi Filibeli Nihat Anılmış Paşa'ydı. Nihat Paşa Ali Adnan'ın halasının kızı Güzide'nin kocasıydı. Güzide Anılmış Hanım yaşamı boyunca dayısının oğlu Ali Adnan'a hep sahip çıkacak, gün gelecek annelik, gün gelecek ablalık yapacaktı. Ali Adnan'a yaşamında en yakın olmuş isim abla dediği Güzide Hanım'dı. Güzide Hanım'ın iki oğlu vardı, Fuat ve Nejat. Fuat Anılmış Perihan Hanım'la evliydi. Sevgi, Nejat ve Semra adında üç çocukları vardı. Dipnot: Nihat Anılmış Paşa, Güzide Hanım çiftinin torunları Sevgi Hanım, ünlü kalp doktoru Profesör Ali Ekmekçi ile evlidir. Kitabı hazırladığım günlerde 2 Kasım 2003 bu ülkenin bir karış toprağını vermemek için cepheden cepheye koşan İstiklal Madalyası sahibi emekli kor general Nihat Anılmış'ın damadı, 78 yaşındaki Profesör Ali Ekmekçi, Arassasını mafyaya satmadığı için Şişli'deki muayenehanesinde bacağından 3 kurşunla vuruldu. 3-5 çapulcu Profesör Ali Ekmekçi'yi sahipsiz bulup korkutarak arsasına el koymaya çalışıyordu. Nihat Paşa, Güzide Hanım'ın diğer oğlu Nejat Anılmış genç yaşta vefat edecekti. Güzide Hanım oğul acısını oğlu Fuat ve oğul dediği Ali Adnan'a sarılarak azaltmaya çalışacaktı. İlginçtir, Ali Adnan'ın gidemediği Suriye cephesine 7 Kasım 1918'de Nihat Paşa 7. Ordu Komutanı olarak atanacaktı. Kudüs mü, petrol mü? Savaşın sonuna gelinen o günlerde Suriye cephesinde komutan kaosu yaşanıyordu. Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Alman General Erich von Falkenhayn ile Cemal Paşa arasında yetki ve savaş stratejisi konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Bir diğer tartışma konusu ise Kudüs'tü. Alman komutan Falkenhayn, karargahındaki 1. Şube Müdürü Yarbay Franz von Papen'in etkisinde kalarak Kudüs'ün müdafaa edilmeden İngilizlere verilmesi taraftarıydı. Dipnot: Alman yarbay Franz von Papen 2. Dünya Savaşı'nda Ankara'da Alman Büyükelçisi olarak görev yaptı ve düzenlenen bir suikastten şans eseri kurtuldu. Cemal Paşa Hatıralar adlı kitabında Alman komutanın gerekçesinin komikliğini şöyle anlatıyor. Falkenhayn mukaddes beldenin müdafası mübarek makamların top mermileriyle harap olmasıyla neticeleneceğinden buna katiyen razı olamayacağını bir konuşma sırasında Ali Fuat Paşa'ya söylemişti. Şayet Kudüs'teki mübarek makamların harap olmaması lazım geliyorsa, Hristiyan olan İngiliz ordusunun bu şehre hücum etmekten ve şehir üzerine ateş açmaktan kaçınması icap ederdi. Herhalde biz şehrin ilerisinde müdafaayı kabul edeceğimiz için şehre isabet edecek olan mermiler bize değil İngilizlere ait olacaktı. 1959 sayfa 213. General Falkenhayn'ın amacı belliydi. Almanlar Enver Paşa ile anlaşmışlardı. Suriye cephesindeki bazı birlikler Irak'a kaydırılacak ve Bağdat İngilizlerden geri alınacaktı. Cemal Paşa hatıralarda gerek bu taarruzu gerekse savaş başında teşkilat-ı mahsusanın İran'a yönelik saldırılarının altındaki asıl nedeni herhalde anlamamıştı. Asıl neden petroldü. Almanya için Kudüs ve Şam'ın önemi yoktu. Irak ve İran petrollerini istiyordu. Osmanlı ordusunun önüne kızıl elmayı koyup Kafkasya'ya gönderen Almanya'nın tek hedefi Bakü petrolüydü. Zaten savaş bu kaynakların paylaşımından çıkmamış mıydı? Cemal Paşa bu somut gerçeği görememiş miydi? Bahriye Nazırı petrol gerçeğinden bir haber miydi? Ama yalnız o mu? Mahmut Şevket Paşa'nın günlüğü trajikomik bir tespiti gözler önüne seriyor. Suikasta kurban giden Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, 13 Şubat 1913 tarihli günlüğüne bakın ne yazmıştı. Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden İngiltere ile ihtilaf çıkaramazdık. Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi bir istifademiz olabilirdi? Kuveyt ve Katar'ı İngiltere'ye bırakmaya ve zengin Irak vilayetlerimizle uğraşmaya karar verdim. Adem Sarıgöl 2001 sayfa 61. Harbiye Nazırlığı ve Sadrazamlık yapan Mahmut Şevket Paşa Osmanlı ordusunun en iyi yetişmiş komutanlarından biriydi. Fakat Paşa petrolün farkında bile değildi. Oysa aynı tarihlerde İngiltere, Rusya ve ABD donanmaları yakıt olarak artık petrolü kullanmaya başlamışlardı. İngilizler İran Şahı ile petrol anlaşmaları imza ediyordu. Mescid-i Süleyman'da büyük bir petrol yatağının bulunmasının üzerinden 5 yıl geçmişti. Ama Osmanlı'nın en iyi yetişmiş paşaları bunlardan habersizdi. Osmanlı paşaları İngilizlerin Arabistan çöllerinde Mezopotamya ve Kafkasya'da ne için savaştığını sanıyordu. Sanayisi olmayan bir ülkenin paşasının kaynak arayışı için savaşıldığını bilmemesi doğal değil midir? Ama iddiatçı kadrolar içinde birileri bunun farkındaydı. Selanikli Çolakayrı. Osmanlı Devleti kamu gelirlerinin üçte birini kontrolü altına alan Düyun-u Umumiye'yi Avrupa ülkelerinin karşı çıkmalarına rağmen ani kararla 5 Eylül 1914'te tek taraflı olarak kaldırdı. Kararı Almanya bile tepki göstermişti. Öyle ki Almanya elçisi Wangenheim böyle bir karar alınmasında kendilerine danışılmaması karşısında çok öfkelenmiş, adeta Maliye Nazırı Cavit Bey'i azarlamıştı. Bu karar zamanının çok fena seçildiğini bilmelisiniz. Müttefiklerin siyasi çıkarlarına aykırıdır. Yarın İngiliz ve Fransız donanmaları boğazlardan geçecekler ve size harp ilan edecekler. Biz böyle bir durum karşısında size katiyen yardımda bulunamayacağız. Boğazlar katiyen mukavemet edemezler. Siz bu surette Türkiye'nin mahvını hazırlıyorsunuz. Sizin bu kararınızın Berlin'e çok kötü etkiler yaratacağını bilmelisiniz. Ne ittifak kalacak ne bir şey. Ben de yarın askerleri alarak buradan gideceğim. Burada iddiatçı anlayışı ve örgütlenmeyi daha iyi anlatabilmek için bir örnek olay anlatmalıyım. Hayri Efendi Selanikliydi. Herkes ona Çolak Hayri diyordu. Selanik'teki ilk iddiatçılardan biri de oydu. Talat Paşa'nın yakın çevresinden biriydi. 1908 devriminden sonra İstanbul'da Emniyet Teşkilatı'nın başındaki Selanikli Samuel İzise'nin emrine girdi. Bir gün Talat Paşa kendisini çağırdı. Halkın kapitülasyonlar aleyhinde olduğunu göstermek için bazı eylemler organize etmelerini istedi. Çolak Hayri ve arkadaşı Kenan, esnaf kahyalarından Salih, Dayı Mesut ve diğer bazı kahyalar alarak Beyoğlu'nda Tekotlayan Oteli ve çevresindeki mağazaları basıp kapitülasyonlar aleyhinde eylemde bulundu. Bu durum karşısında Almanya, Osmanlı'ya sert bir uyarıda bulunarak eylemleri yapanları cezalandırmasını istedi. Çolak Hayri ve arkadaşları yargılanıp 15 yıla mahkum oldu. Çolak Hayri Anadolu'da bir şehirde cezasını çekmek üzere önce vapura bindirildi, ardından İzmit'te trene bindirilip cezaevinin bulunduğu bölgeye gidecekken istasyonda bazı iddiatçı fedailer tarafından kaçırıldı. Kadın kıyafeti giydirilen Çolak Hayri Ankara'ya kadar bu kıyafetle yolculuk yaptı. Ankara'da İttihat ve Terakki Katibi mesulünü buldu. Burada özel bir araba ve yeni nüfus kağıdıyla gittiği Ankara'nın ilçesi Haymana'da savaş sonuna kadar belediye başkanı oldu. Kapitülasyonları kaldıran güç. Tekrar kapitülasyonlar konusuna dönelim. İttihatçılar klasik iktisada ve Avrupa'ya meydan okuyordu. Ancak İttihat ve Terakki kadrolarının tamamen liberalizme karşı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. İki temel görüş vardı. Bunlardan biri başını Maliye Nazırı Cavit ile Rahmi Bey gibi Selanikli grubun savunduğu serbest piyasa ekonomisiydi. Bu görüşün iddiatçılar arasında yerleşmesine mülkiyede öğretim üyeliği yapan Sakızlı Ohannes ve Mikail Portakal önayak olmuştu. Cavit Bey zaten onların öğrencisiydi. Diğer görüş Alman iktisatçı Friedrich List'in devletçiliğiydi. Yani yerli sanayinin gelişip tutunabilmesi için belli bir süre devlet tarafından korunması gerekiyordu. Bu görüşün taraftarı Kazanlı Musa Akyiğit, Harbiye ve Erkan Harbiye'de iktisat dersi verdiği için iddiatçı subayları çok etkiledi. İttihatçıların iktisat konularındaki bir diğer ideoloğu Almanya'da misafir profesör olarak çağrılan Darülfünun maliye müderrisi Dr. Fleck'ti. Dr. Fleck'in yardımcısı Tekin Alp yani Mois Cohen ile Ziya Gökalp'ti. Onlara göre Alman modeli benimsenerek ulusal devlet kurulmalıydı. Çermikli Zaza Tevfik Efendi'nin oğlu Ziya Gökalp bu yolla Türklerin siyasal birliğe ulaşacaklarını söylüyordu. Hep Almanları örnek gösteriyordu. Onlar bugünkü güçlerini üç aşamadan geçerek ulaşmışlardı. Harsi kültürel birlik, iktisadi birlik ve siyasi birlik. Milli birliğe kültürel birlikle başlanmış Leibniz'in önderliğinde Almancılık cereyanı doğmuştu. Kültürel birliği iktisadi birlik izlemişti. List'in çabasıyla Zollverein gümrük birliği kurulmuştu. Son aşamada Bismarck'ın gücüyle siyasi birlik sağlanmıştı. Osmanlı'da kültürel birlik Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasilerle başlayan süreçte atılmıştı. Tekin Alp'e göre Osmanlı'nın siyaset alanında Bismarck'ları vardı ama iktisadi alanda hiç listleri yoktu. Bir de savunucu pek olmamakla birlikte iddiatçılar arasında Marksistler vardı. Takma adı Parvus olan Alman Yahudisi Alexander Israel Helpan, 1910 yılında İttihat ve Terakki'ye danışmanlık yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. 5 yıl süreyle ülkede kaldı. Marksistti. İttihatçıları emperyalizm ve sömürge kavramlarıyla tanıştırdı. Düyun-u Umumiye reji gibi kurumların Osmanlı'yı ne şekilde sömürdüklerini anlattı. Söyledikleri, yazdıkları etkili oldu. Dipnot. Parvus daha sonraki yıllarda savaş sırasında silah komisyonculuğundan çok büyük paralar kazanarak ülkesine döndü. Bolşeviklerin önde gelen isimlerinden Troçki, Kamenev ve Zinoviev üzerinde çok etkili oldu. Ayrıca Alman hükümetini ikna ederek Bolşeviklere önemli miktarda para yardımı yapılmasını ve Lenin'in gizli bir trenle ülkeye sokulmasını ayarlayan da Parvus'tu. 1924 yılında Almanya'nın en zengin kişilerinden biri olarak hayata veda etti. Türkiye Türklerindir. Hangi görüşte olursa olsun tüm iddiatçıların hemfikir oldukları bir konu vardı. Milli burjuvazi oluşturmak. İddiatçılar Osmanlı ordusu cephelerde çarpışırken içeride tüm güç koşullara rağmen milli iktisadı oluşturma çabasına hız verildi. Yabancıların imtiyazına son verildi, vergide eşitlik sağlandı. Para basma imtiyazı ise bir yabancı banka olan Osmanlı Bankası'ndan alındı. Böylece devlet daha rahat bir şekilde para basabilecekti. 1838 Balta Limanı Anlaşması tarihin çöp sepetine atıldı. Yeni bir gümrük tarifesi yürürlüğe girdi. Dışarıdan gelen mallardan alınan gümrük vergisi %15'e çıkarıldı. Çanakkale Zaferi ne kadar büyük bir sevinç yaşattıysa bu yeni gümrük tarifesi de en az onun kadar coşku yarattı. İlk kez Türkiye Türklerindir sloganı duyulmaya başlandı. Tarım emekçisi korunacak, sanayi teşvik edilecekti. Yasalar, yönetmelikler en ince ayrıntılarına kadar yeniden hazırlanıyordu. Parasız tohum dağıtılmaya, çiftçiye eğitim verilmeye başlandı. Gazetelerde tarım bilgisini içeren haberler çıktı. Donanma, Kızılay gibi dernekler ve bankalar bu kampanyayı destekleyip bizzat çiftçilik yaptılar. Birçok bölgede ilk kez patates ekimi bu çabalar sonucunda yapılabildi. Tarım kanunuyla çiftçilik hakkında bilgisi olan kadınların ve askerlikten muaf erkeklerin zorunlu olarak tarımda çalıştırılması kabul edildi. Her çiftçi 8 saat çalışacak, her çift öküz 35 dönüm toprak sürecekti. Büyük çiftliklerin sahipleri askerlik hizmetinden muaf tutulacaktı. Boş bırakılmış alanlar da unutulmadı. Buralar civar köy ve kasaba halkları tarafından kullanılabilecekti. Tarım hayatına katkıları bulunan milli bankaların bir işi daha vardı. O da tarımda kooperatifçiliği geliştirmekti.